Ayrım 23.
Sayfa 249. Kollarını göğsünde kavuşturup başını kaldırdı. Gözlerinden akan sıvı yanaklarından aşağı yuvarlanıyor, bıyığını, sakalını kana buluyordu. Acı çekiyordu ama dudaklarını ısırıyor, belli etmiyordu. "Anlayamıyorsam da Rabbim," diye mırıldandı. "Soru sormuyorum. Ben kimim, soru soracak kim? Karşı koymuyorum. Karşı koyacak kim? Ben kimim? Biçtiğin kader dipsiz bir kuyu. O kuyuya inip nasıl inceleyebilirim onları? Binlerce yıl ilerisine bakıyor, öyle karar veriyorsun. İsa'nın bir hiç olan beynine haksızlık gibi görünen şey, bundan bir yıl sonra İsa'nın kurtuluşunun anası oluyor. Bugün haksızlık dediğimiz şey olmasaydı, belki de adalet hiçbir zaman insanlığa gelmeyecekti." Francesco konuştukça yüzü parlıyordu. Bu düşünce durup dururken doğmuştu kafasında. Önceden hiç düşünmemişti sanki bunları. Yüreği yatışır gibiydi. Gülümseyerek Elias'a dönüp yaklaşmasını işaret etti. Elias elinde sımsıkı tuttuğu çoban asasıyla ilerledi. "Başını eğ Elias kardeş," dedi kibar sesiyle. "Hayır duam seninle olsun. Bak ellerim serinledi. Titremiyorlar artık." İki elini de Elias'ın başı üstüne koydu. "Elias kardeş," diye bağırdı pes bir sesle. "Tanrı anlaşılmaz, ucu bucağı yok. Rahmetini dilediği gibi insanlar arasında dağıtıyor. Bizimkiyle bir olmayan bir ölçü birimi kullanıyor. Öyle bir düşüncesi var ki onun. İnsanın zihni küle çevrilmeden yanaşamaz ona. Asayı ver." Elias bir durakladı, sonra asayı geri çekti. Sımsıkı elinde tutuyordu. Ama Francesco uzanıp buyurur gibi, "Asayı ver," dedi. Elias boyun eğerek asayı verdi. Francesco aynı derin, durgun sesiyle devam etti. "Tanrı buyurdu Elias kardeş, ben de ona boyun eğiyorum. Rabbim sesini doğru yorumladıysam bir belirti göster bana. Gök açık şimdi, bir gök gürültüsü gönder. Ya da kapıya vur, paramparça et. Ya da elimi başının üstüne koyup, şu adamı kutsamadan elimi kopart." Sessiz durup bekledi. Hiçbir şey olmuyordu. Derken kolunu sert bir hareketle kaldırıp bağırdı. "Elias kardeş, elimi başının üstüne koyuyorum. Eğil. Kardeşim, sürümü sana emanet ediyorum. Onları Tanrı'nın gösterdiği yolda ilet. Tanrı sana nerede buyurursa onları orada otlat. Hesabı artık bana değil, Tanrı'ya vereceksin. Elimde bir tek şey kaldı yapacak. O da hayır duamı vermem size. Seni kutsuyorum Elias kardeş. Asayı al, öne düş. Sürüye kılavuzluk et." Kanla karışık yaşlar akıyordu gözlerinden. Çevresindeki kardeşlere bir bir baktı. Elveda dermiş gibi. "Ağladığım için kusura bakmayın kardeşlerim," dedi hırkasını yeniyle gözlerini silerek. "Ayrılığın bu denli acıklı olduğunu bilmezdim. Elveda. Üzülmeyin. Yanınızdan ayrılacak değilim. Daima sizinle olacağım. Dilsiz, görünmeden. Beni sadece geceleyin düşlerinizde göreceksiniz. Ve siz üç güzel, birbirinizden ayrılmaz hemşireler. Kutsal, üç kez soylu yoksulluk hanım, eşim benim. Paçavralar içindeki çıplak ayaklı, aç eşim. Ve kutsal, üç kez soylu sevgi. Ey Maria, yaşlarını kurulamak için yanında mendil taşımayan, adam öldürmek için kılıç kullanmayan, emzirdiğin bebek Tanrı'yı yaşayan. Ve sen kutsal, üç kez soylu saflık. Bütün sorulara verdiğin cevap, bilmem olan ve arkasından bilgece gülümseyen. Hepinize yalvarıyorum, kardeşleri terk etmeyin. Güçlükleri sırasında yanı başlarında olun. Hep tetikte bekleyen tazı köpekleri gibi sürünün çevresinde dolaşın ve tek koyunun bile yanlış yola sapmasına meydan bırakmayın." Sustu derken yeniden hepimize bir bir bakıp gülümsedi. Yüreği hala boşalmamıştı. "Resmini düzenimizin mührüne koyacağımız bir kuş seçecek olsak, hangisi olurdu bu kuş yavrularım? Kartal değil, Elias kardeş, ne de tavus kuşu, Capella kardeş, ne de bülbül, Pasifiko kardeş, yalnızlığı seven yaban güvercini de değil, Bernardo kardeş, hatta sarı asma kuşu bile değil, Leo kardeş, kukuletalı tarla kuşu." Gülerek tarla kuşunun kasidesine başladı. "Tarla kuşu kardeşinde bizimki gibi kukaletası vardır. Tüyleri hırkalarımızın renginde, toprak rengindedir. O da saf ve yoksuldur. Bir buğday tanesi bulmak için sokak sokak dolaşır, daldan dala koşar. Sabahleyin göklere çıkar hep. Türkü söyleyerek, ışıkla sarhoş. Gözden kaybolur gökte. Sonra minik bir kıl parçası gibi gerisin geri yeryüzüne düşer. Tarla kuşu kardeş sabah duasını okumuştur. Tanrı'ya yükselmiş derken yeniden toprağa dönmüştür. Elyas elini kaldırdı, konuşacağını işaret etti. Eken aynı zamanda biçer de Francesco kardeş. Çünkü zihninde gelecekteki hasatın tadını önceden duymuştur. Kutsalsın Francesco kardeş. Çünkü Tanrı'nın sana ettiği görevi tam olarak başardın. Şimdi rahat ile ve temiz vicdanla yüksek asayı başka ellere veriyorsun. Tanrı'nın huzuruna çıktığında Francesco kardeş, kolların buğday başaklarıyla dolu olacak. Bu asayı kaldırıyor ve sana yemin ediyorum ki, senin bir tek ayak izinden başlayıp genişlettiğin 3-4 kardeş alacak yolu, ben binlercesini taşıyacak geniş cadde yapacağım. Düzenimizi üstüne kurduğum erdemleri öyle genişleteceğim ki, sadece 3-4 kardeş değil, binlercesi faydalansın. Bu alçak gönüllü Portiunculayı da, yemin ediyorum, Tanrı'nın yüce kalesi ve sarayı haline getireceğim. Bunu dedikten sonra ocağın önüne iki tabure konmasını söyledi. Francesco'yu elinden tutup birine oturttu, kendi de ötekine oturdu. Sonra kardeşler bir bir sırayla önlerinden geçtiler. Arkadan da yeni öğrenciler geliyordu. Herkes ilkin Francesco'nun, sonra da Elias'ın elini öptü. Francesco'nun yüzü durgundu, acı doluydu. Elias'ınki muzaffer parlıyordu ve yetki, dudakları, kaşları ve kocaman alt çenesi çevresinde dolaşıyordu. Ertesi gün Francesco eğildi, Portiuncula'nın eşiğini öptü. Sonra aranarak elimi buldu. "Gel Leo kardeşçik, kovulduk evimizden," dedi. Francesco her adımda tökezliyordu. Gide gide orman yoluna girdik. Francesco ağaçlara toslamasın diye sımsıkı elinden tutmuştum. Ormanda kendi eliyle dallardan yapmış olduğu kulübeye varır varmaz Francesco yere oturdu ve çevresine baktı. "Dünya karardı mı ne Leo kardeş?" diye bağırdı. "Yoksa iyiden iyiye görmez mi oldum artık? Hiçbir şey görmüyorum Leo kardeş, hiçbir şey." "Nice gizli iyileştirme yolları var. Peder Silvestro'nun bildiği," diye cevap verdim. "İşittiğime göre göz hastalıklarını da iyi ediyormuş. Çağırayım onu." "Hayır, hayır Leo kardeş. Böyle kalmak istiyorum. Böyle karanlıkta daha iyi oluyor. Çevremdeki dünyayı görmediğim doğru. Ama yaratıcısını daha iyi görüyorum böyle." Sustu. Sancısı gittikçe artıyordu. Bir an olsun avutmak için zihnini başka yana saptırdı. "Clara hemşire nasıl?" diye sordu. Sesini yüksek çıkaramadığından yanına yaklaşmamı işaret ederek. "Nasıl? Unuttum gitti. Epey zaman geçti aradan. Ama Tanrı unutmamıştır eminim. Söyle ne oldu ona?" Söylediklerini bir bir yerine getirdi Francesco kardeş. San Damiano'ya gidip rahibe hayatı sürmeye başladı. Assisi'li hanımlar bunu duyar duymaz üşüştüler, soru yağmuruna tuttular onu. Çoğu geri dönmek istemedi. Clara'nın sürdüğü hayat pek tatlı gelmişti onlara. Hepsi de ona saygı gösteriyorlardı. İlk yanında kalan kız kardeşi Agnes oldu. O da manastıra girdi, saçını kesti, hırkayı giydi. Damadı seven başkaları da katıldı. Evlenmemiş kızlar, hatta 2-3 evli kadın. Clara bir bal damlası sanki de. Arılar her yönden akın ediyorlar. Varlıklarını yoksula dağıtıp, dünyanın patırtısına elveda diyerek, San Damiano'da Tanrı'nın sükununa kavuşmaya geliyorlar. "Tanrı yardımcıları olsun," dedi Francesco. "Kadınlar yabani hayvanlardır. Ancak Tanrı onları dile getirebilir. Sadece o." "Emin ol Francesco kardeş, Clara izinden bir an ayrılmıyor. O da senin gibi cüzdanlılara uğruyor, onları yıkayıp yediriyor. O da senin gibi yediği şey tatlı olmasın, bedeni zevk almasın diye aşına kül katıyor. Bütün gece boyunca uyanık kalıp dua ediyor. Vücudu şimdiden ihtiyarladı, yanakları soldu, gözleri yaşla bulandı. Bu halde Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Peder Silvestro manastırında olup biteni anlamak için zaman zaman oraya uğrayan tek kardeş, hemşirelerden biri, aşağı Rabbani töreni dilerse itiraflara kulak veriyor. Bir an duraksadım ama devam etmeye karar verdim. Francesco kardeş, izin verirsen sana başka bir şey söyleyeceğim. San Damiano'daki hayat Portiuncula'dakinden daha kutsal. Niye mi? Clara hemşire dizginleri sımsıkı elinde tutuyor. Oysa sen koyu verdin. Hem kime verdin? Elias'a. Ben vermedim diye karşı çıktı Francesco. Ben vermedim, Tanrı verdi. Sesini duydum onun. O buyurdu bana böyle davranmam için. Başımı salladım. Pekala, biliyorsun ki Francesco kardeş, şeytan insanlığı tuzağa düşürmek için sesini Tanrı'nınkine benzetebilir. Francesco ürperdi. Sus diye bağırdı. Yüreğimi parçalıyorsun. Tanrı'nın sesi değilse bittim demektir. Göz yine akıyordu. Feci sancılar yeniden başladı. Ona acıdım, gidip sarıldım. Bağışla beni Francesco kardeş, yanılmıyorsun. Tanrı'nın sesiydi, ağlama. Bir şey demedi. Avuçlarını gözlerine dayamış, sancıdan kıvranıyordu. O gece uyuyamadı. Beni uyandırmasın diye de ikide bir dışarı çıkıyordu. Nasıl uyuyabilirdim? İniltileri duydukça yüreğim parçalanıyordu. Gün ağrır ağrmaz Peder Silvestro'yu bulmaya gittim. Koş git ateş yak dedi bana. Dağlama demirini alır, birazdan gelirim. Tanrı yardımcımız olsun. Francesco'ya her zamanki gibi başı dizleri arasında kapının önüne oturmuş buldum. Kolları, ayakları tortop olmuştu. Uyuyordu. Ayak ucunda yürüyerek kulübeye girip ateş yaktım. Sonra yanına oturup Peder Silvestro'yu bekledim. Düş görüyor olmalıydı. Dizleri titriyordu. Başı gittikçe aşağı düşüyordu. Yere değdi, değecekti. Peder Silvestro'nun ağaçların arkasından gelen ayak sesleri uyandırdı onu. Elini uzatıp beni buldu. Sen misin Leo kardeş? Benim Francesco kardeş. Kaygılanma. Niye öyle titriyorsun? Diz çök Leo kardeş. Ölüm kardeş gelsin diye benimle birlikte yalvar. Dayanamıyorum artık. Konuşurken biz, Peder Silvestro elinde uzun bir demir çubuk karşımıza çıktı. Kimsin sen diye sordu Francesco ürkerek. Benim Peder Silvestro, gözlerini iyileştirmeye geldim. Kendini yeniden doğaya adayabilmen için, Tanrı'nın yardımıyla acını yok etmeye geldim. Acı da bir duadır Peder Silvestro, o da duadır. İçini çekerek sırtüstü yere uzandı. Peder Silvestro istavroz çıkardı ve demiri ateşe sokup kızarıncaya kadar bıraktı. Sonra alıp yaklaştı. Francesco, papazın gölgesinin üstüne düştüğünü, elindeki kızıl demiri belli belirsiz görüyordu. Kollarını uzattı. ''Kızıl demir kardeş'' dedi yalvararak. ''Fazla acıtma beni. Yalvarırım sana. Senin gibi demirden değilim ben. Etten yapılmışım. Fazla dayanamam.'' Tanrı'ya dua et Francesco kardeş, dedi Peder Silvestro. Dişini sık ve kutsal hayatın uğruna ruhuna sarıl. Çok acıyacak çünkü. Francesco, Tanrı'ya seslenmeye vakit bulamadan, Peder Silvestro kızgın demiri hastanın şakaklarına değdirdi. Francesco, yürekler parçalayıcı bir çığlık atarak bayıldı. Yüzüne su attık. Sonra kaldırıp kulübenin içine aldık. Minderin üstüne yatırdık. Kendini kurtarmasını diliyordu. Peder Silvestro yanında kaldı, dua ediyordu. Yere çöktüm, ağlamaya başladım. Francesco krizi atlatıp başını kaldırdığında titredim. Şakakları iki derin yaraydı, gözleri kan çeşmesi. Elini uzatıp kolumu aradı, çaresizlik içinde sarıldı. Leo kardeş, Leo kardeş dedi soluk soluğa. Söyle bana, Tanrı'nın sonsuz esirgeyici olduğunu, güç ver bana, dayanabileyim. Çarmıhtaki İsa'yı düşün diye cevap verdim. Ellerindeki, ayaklarındaki çivileri düşün. Böğründen akan kanı. Francesco başını salladı. O Tanrı'ydı, bense toprağım. Minderi üstünde doğruldu, başını eskisi gibi dizleri arasına soktu ve bütün gün tek kelime söylemedi. Hava kararırken kardeşlerden bir lokma ekmek dilenmek için Portiuncula'ya koştum. Karmakarışık bir akşamdı. Ağaçların ardından kurşun gibi inmekte olan şey güneş değildi. Geçerken ormanı, taşı toprağı, uzaklarda yüksek Assisi kalesini. Tutuşturan ateşten koca bir toptu. Alevlere sarılmıştı her şey. Birden tuhaf bir korkuya kapıldım ve koşmaya başladım. Güneş, yanan ağaçlar, içimdeki yüreğim, her şey tutuşmuştu. Yangın beni de sarmasın diye kaçıyordum. Ama Portiuncula'nın önüne gelir gelmez yatıştım. Düzenimizin sevgilisi, öksüz kalan beşik, orada geçirdiğimiz dile getirilemeyecek kadar tatlı anları hatırlattı bize. O kutsal duaları, kutsal konuşmaları, tek bir ekmek kırıntısının açlığımızı giderdiği o kutsal yemekleri, Francesco'nun aramızda nazik bir güneş gibi parlamasını, rahat soluyabilmek için birkaç dakika durdum. Kardeşlerin kahkahaları geliyordu içerden. Biri Francesco'nun sesini taklit ediyor, ötekiler gülmekten kırılıyorlardı. Ama ben girince sustular. İlk kardeşler yoktu. Yenileri yer sofrasında yemek yiyorlardı. Tatlı küçük dilenciden ne haber diye sordu aralarından biri. Türkü söyleyip oynamıyor mu artık? Çığlıkları buraya kadar geldi dedi başka biri. Peder Silvestro gidip gözlerini çıkarmış galiba. Cevap vermedim. Yüreğim meydan okurcasına baş kaldırmış. İçimde zehir dolu bir yılan gibi ıslık çalmaya başlamıştı. Ağzımı açacak olsam ağzımdan küfür ve kahkaha çıkacaktı. Tanrı'dan korktuğumdan sustum. Bana attıkları ekmek parçalarını alıp ayrıldım. Francesco'nun hastalığı yüzünden bulunduğumuz yerden gitmeyi düşünmüyorduk. Peder Silvestro her gün uğruyordu. Bir sabah Francesco'ya San Damiano'dan haber getirdi. Clara hemşire elinden öpüyor. Francesco kardeş kendisini ziyaret etmeni rica ediyor. Manastıra hala uğramamış, kutsamamışsın onları. Henüz seni görmek, dudaklarında çıkacak yatıştırıcı sözleri duymak fırsatını elde edememişler. Ne de olsa kadın bunlar. Tanrı'nın bağrında, güven altında olsalar da avutulmak isterler. Clara hemşire sana şu sözleri dememi söyledi. San Damiano'ya buyur, huzurundan esirgeme bizi. Seni görelim, dinleyelim, ferahlayalım. Francesco başını salladı. Ne dersin Peder Silvestro, gitsem mi? Git Francesco kardeş, kadın onlar, acı. Peder Silvestro, yine kısa ile konuşacağım. Leo kardeş sen de dinle. Keşke bütün kardeşler burada olaydı da dinleyeydi. Günün birinde bir manastır başrahibi kadının birinin eline dokundu diye keşişlerden birini kovmuş. Ama o dindar bir kadındı, eli temizdi diye karşı çıkmış keşiş. Başrahip cevap vermiş. Yağmur da temizdir toprakta ama birleşmeye görsünler. Çamur olup çıkarlar. Erkek eli kadın eline değdi mi de aynı şey olur. Bunlar ağır sözler Francesco dedi Peder Silvestro. Kadınlar dayanamaz bu sözleri işitmeye. Erkekler dayanır da dedim. Hayatımda gördüğüm bütün genç tazeleri, dokunmayı istediğim binlerce elleri korkuyla hatırlayarak. Kutsal Meryem'i düşün diye ileri sürdü Peder Silvestro. Dokunan olmadı ona, Yusuf bile diye cevap verdi birkaç kez istavroz çıkararak. Havva'yı unuttun galiba. Her neyse, Clara hemşireye ne diyeyim? San Damiano'nun kapısında ayakta bekliyordur. Ne diyeyim ona? Portiuncula'dan San Damiano'ya giden yol beyaz çiçeklerle kaplandığında geleceğimi söyle. Yani hiçbir zaman öyle mi? Hiçbir zaman ya da daima. Ancak Tanrı'nın söyleyebileceği sözlerdir Peder Silvestro. Şimdi bile şu konuştuğumuz anda Tanrı yola beyaz çiçekler döşemiş olabilir. Leo kardeş git bak. Peder Silvestro başına şüpheli şüpheli salladı ama ben yüreğim patlayacakmış gibi güm güm atarak dışarı fırladım. Ormanlar arasından geçen yola girdim. Henüz sabahtı, öyle soğuktu ki yerin karla kaplı olduğunu sanırdınız. Yürek çarpıntım gırtlağıma çıkar gibiydi. Mucizeden emindim, hava mucize kokuyordu. Francesco'nun kanlı yüzünü bana çevirip ''Leo kardeş git bak'' dediği zaman parlıyordu. Zihninde yol çiçekleşmişti bile. Koştum, ana yola çıktım. Birden çığlık attım. Bütün yol çitler, taşlar, molozlar göz görebildiği kadar beyaz çiçeklerle örtülmüştü. Dizüstü çökerek görünmeyene teşekkür ettim. Sonra bir avuç dolusu çiçek koparıp koşa koşa kulübeye döndüm. İçeri girdim. Yorgunluktan ve zevkten soluk soluğaydım. Francesco kardeş diye çağırdım. Yol beyaz çiçeklerle örtülmüş bak, sana bir avuç koparıp getirdim. Peder Silvestro, Francesco'nun ayaklarına kapanıp öptü. Bağışla Francesco kardeş, böyle şey olmaz gibisinden başımı salladığım için inanmamıştım. Francesco çiçekleri alıp kanlı göz kapaklarına ve şakaklarındaki yaralara bastırdı. Baba, baba diye mırıldandı, ağlayarak taç yapraklarını defalarca öpüp. Niye bu kadar şaşırdınız diye sordu bize dönüp. Mucize olmayan ne var ki? İçtiğimiz su, teptiğimiz toprak, her akşam yıldızlarıyla üstümüze inen gece, güneş, ay, hepsi de mucize değil mi? Ağacın en ufak yaprağını alıp ışığa tutun, ne büyük mucizedir. Bir yüzünde çarmıh görürsünüz, ters çevirince de dirilişi. Yaprak değil, kardeşlerim, yüreklerimiz o. Pedar Silvestro, Francesco'nun elini öptü. Francesco kardeş, Tanrı'dan bir belirti istedin geldi. Tanrı yolu çiçekle döşedi. Clara hemşireye gidip söyleyeyim mi geleceğini? Git söyle, istediğinden değil, Tanrı buyurduğu için geliyor de. Gökten düşen şu çiçekleri de al ona götür. Yeryüzüne deyince hepsi de baştan başa kana belendiler. Böyle diyerek elindeki kanlı çiçekleri Pedar Silvestro'ya verdi. Pedar Silvestro gittikten sonra ateş yakmak için çömeldim. Su ısıttım. Francesco'nun yüzünü yıkadım. Ayaklarını, ellerini temizledim. Parmaklarımı tarak gibi kullanarak saçını düzelttim. O iki yana açık kollarıyla küçük bir çocuk gibi kendisini gösterdiğim özene bırakıyordu. İşim bitince onu elinden tutup ayağa kaldırdım. Ama dizleri tutmuyordu. Dik duramıyordu. Nasıl gideceğiz Francesco kardeş diye sordum umutsuzluk içinde. Dizlerin götürmüyor. Bırak şimdi dizlerimi Leo kardeş. Ruhumu düşünsen. O taşır beni. Başla yürümeye. Dudaklarını ısırarak olanca gücünü kullandı ve kulübeden çıkıp yola düzüldük. Leo kardeş dedi dışarı çıkar çıkmaz. Kaç kez diyeceğim sana insanın ruhu tanrısal bir kıvılcımdır diye. Yani her şeye yeter diye. Ancak biz bilemeyiz. Etimiz, yağımız altında eziliriz. Biz serbest koyuverdik onu. Bir an duraksadıktan sonra devam etti. Yürüyemeyeceğimi sanıyordun. Ruhumun vücudumu taşıyamayacağını sanıyordun değil mi? Gör bak. Yol boyunca uzun adımlar atmaya başladı. Dizleri sağlamlaştı, titremiyordu. Geniş caddeye vardığımızda çiçeklere baktık. Hiçbir çiçek kalmamıştı görünürde. Sanki kışın yağan bir çığ tabakasıydı da yükselen güneşten erimişti. Francesco istavroz çıkardı. Bu da bir mucize dedi. Çiçekler gökten düştü. Haberlerini verip geri döndüler. İnsan ayaklarıyla çiğnenmek istemediler. Susarak San Damiano yönünde ilerlemeye başladı. Yolun tam kenarında ihtiyatla ilerliyordu. Clara hemşire, arkasında iki rahibe, Francesco'yu karşılamak üzere manastırdan ayrılmış bulunuyorlardı. Francesco'yu görür görmez durdu, kollarını kavuşturdu ve gözlerini yere eğip bekledi. Ama ayak seslerini duyar duymaz başını kaldırdı ve saçının dibine kadar kızardı. ''Tanrı senden razı olsun Clara hemşire. Tanrı sizlerden razı olsun hemşirelerim.'' dedi Francesco. Selam alarak elini uzatıp onları kutsadı. ''Evimize hoş geldin Peder Francesco.'' dedi Clara. ''Binlerce yıldır seni bekliyoruz.'' Ayaklarına kapanıp öptü. Yakınma Clara hemşire dedi Francesco. Peder Silvestro ile haber göndermeyi hiç eksik etmedim. Clara yeniden ayaklarına kapanıp söz söylemek için izin istedi. Haberler bize yetmez Peder Francesco. Uzaktan gelen sözler rüzgardır, havadır, dağılır gider. Biz kadınız. İçimizin yatışması için bizimle konuşan dudakların hareketini görmek isteriz. Bizi kutsamak için üzerimize uzanan eli duymak isteriz. Biz kadınız diyorum ya, bizi sözlerinle ferahlatmak için buraya gelmezsen bittik demektir.